Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyim. Hatırlayacaksınız, mücahede konusunu işliyorduk. İnşallah bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mücahede neydi? Kısaca tanımını vereyim tekrar. Mücahede bir Müslümanın hayatını Allah yolunda feda etmesi diyebiliriz en geniş tanımıyla. Yani bir Müslüman doğumundan ölümüne kadar Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu kulluk vazifesini en güzel şekilde nasıl yerine getirebilir? Bunun gayretini nasıl ortaya koyabilir? İşte bu nabis, bu gayrete Allah yolunda mücahede diyoruz. Bugünkü hadisimize geçelim, ilk hadisimize. Enes radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder diyor Allah'ın Resulü. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Fakat bunlardan ikisi döner, biri kalır diyor Allah Resulü. Çoluk çocuğu ve malı geri döner, ameli kendisiyle kalır. Bu hadisi Buhari, Rikak, Müslüm, Züht, ayrıca Tirmizi, Züht, Nesai de cenaiz, yani cenazeler bahsinde rivayet etmiştir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz ki biz sözlerine cevami-ül kelim diyoruz. Az sözle çok çok şeyleri ifade etmesi. İşte bu hadis de onlardan bir tanesi. Yani bir insan öldüğü zaman o insanı üç şey takip eder. Nereye kadar? Mezara kadar. Çoluk çocuğu, yani ailesi veya yakınları. Malı ve ameli. O insanla birlikte gider. Diyor ki Allah Resulü, bunlardan o üç şeyden ikisi geri döner. Geri dönenler çoluk ve çocuğu, yani kabre verir babasını veya annesini, kimse geri döner. Malı da geri döner. Mal onunla gitmez. Malı da yani dünyada kalır. Geri dönmekten kasıt dünyada kalır iki şey. Bir tek şey vardır ki o ölen kişiyle birlikte ahirete intikal eder. O da nedir? Amelidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada neyi vurguluyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Şunu vurguluyor. Yani siz dünya hayatı için ne kadar çalışır ve çabalırsanız, dünyayı elde etmek adına bütün gayretinizi de ortaya koysanız, veya şöyle ifade edeyim, dünyanın en zengin insanı olsanız, Karun kadar malınız olsa, ölüm sizi yakaladığında, sonuçta o mal sizinle ahirete gitmiyor. Çoluk çocuğunuz var, aşiretiniz var, makamınız var, mevkiiniz var, bundan dolayı size saygı duyan insanlar var, yani bir çevreniz var. Tabiri caizse size itaat eden, varlığınızdan dolayı, elinizdeki imkanlardan dolayı size her türlü saygıyı, itaati gösteren insanlar var. Fakat ölüm sizi yakaladığında bunlar da size hiçbir fayda sağlamıyor. Bunlar da sizinle ahirete intikal etmiyor. Ne bizimle birlikte ahirete intikal edecek? Dünya hayatında yaptığımız amellerimiz. İşte o yüzden Müslüman amellerin noktasında ne yaptığına çok iyi dikkat etmek zorundadır. Bütün insanlık kendi amelliyle cennete veya cehenneme gidecektir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani kimse kimsenin günahını yüklenemez diyor Allah-u Teala. Kimse kimsenin sevabını da yüklenemez. Herkes kendi yaptığı amelinden sorumludur. Çünkü o ameller Allah'ın görevli melekleri tarafından ne yapılmaktadır? Yazılmaktadır. Hatırlayacaksınız, Allah-u Teala ne diyordu Tin suresinde? Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. İşte insanoğlunun amelleri zerre miktarında da olsa Allah katında onun görevlendirdiği melekler tarafından kayda alınmaktadır. Ve kıyamet günü de insanoğluna al kitabını oku denecek. Yani ne yaptın? Hepsi burada yazılı. Yani Allah'tan hiçbir şey gizli mi, saklı mı? Haşa değil. Hatırlayacaksınız, murakabe konusunu işlemiştik. Neydi murakabe? Allah'ın kullarını ne yapması? Kontrol etmesi. Onların yaptıkları her şeyden haberdar olması. Ve her şeyi de kayda alması. İşte o noktada insanoğlu amellerine dikkat etmelidir. Burada şöyle ince bir nokta var. Bu hadisi okurken o aklıma geldi. Dedik ya, her insan kendi ameliyle cennete girecek veya cehenneme girecek. Yani benim yaptığım amellerinden birileri faydalanmayacak. Veya benim yapmış olduğum amellerden dolayı birileri benimle birlikte hesaba çekilmeyecek. Biraz daha açayım konuyu. Şimdi toplum içerisinde şöyle insanlarla karşılaşırız hepimiz. Yani bir hata veya günah işlediğinde genelde kimi suçlar? O eylemi yaptıran, o hatayı veya günahı işlettiren insanları suçlar. Ama Allah-u Teala ise insanı yaratmış, akıl ve irade vermiş. Yani kullan aklını ve iradeni, birileri seni yönlendirmesin. Öyle değil mi? Akıllı insan nedir? Aklını kullanan ve Allah'ın kendisine indirmiş olduğu vahyi anlayan ve aklı vahiy ile bütünleştirerek hareket eden insandır. Yani Müslüman şöyle bir insan olabilir mi? Aklını birilerine ipotek ederek, benim adıma birileri düşünecek, benim adıma birileri üretecek, birileri benim adıma hüküm ortaya koyacak, görüş bildirecek. Böyle bir şey olabilir mi? Benim aklım nerede, benim iradem nerede, devre dışı mı bırakıyorum ben böyle bir şeyi? Allah ise böyle bir şeyi kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an'ın birçok ayetinde şunu diyor Allah-u Teala, düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Düşünmek ve akletmek, Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar içerisinde sadece insana ait bir özelliktir. Ve insan bunu kullanması gerekiyor sonuçta. Bunu kullanmasını bilemiyorsa insan, o insan birileri tarafından kullanılan, birileri tarafından sömürülen, birileri tarafından aldatılan insan demektir. Ama o birileri kıyamet günü o insan adına hesap vermeyecek. Herkes kendi adına hesap verecek. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Baktığımızda cehennemin ortasında şöyle bir tartışma var. Toplumun önde gelenleriyle toplumun avamı arasında, yani yönetenlerle yönetilenler arasında, Kur'an-ı Kerim'de bu konu edilmiştir. Birbirlerini suçluyorlar. Şimdi mustazaf ve müstekbir kavramları geçiyor. Müstekbir, toplumu yöneten, toplumu sindiren korkuyla ve toplumun ekonomik olsun, sosyal olsun anlamda sömüren insanlar. Bunlara müstekbir diyor Kur'an. Yani müstekbir nedir? Allah'a karşı büyüklük taslayanlar, Allah'a karşı ilahlık taslayanlar, Allah'ın hudutlarını çiğneyenler. Kendi heva ve heveslerini ilah edinip, bu heva ve heveslerinden ürettiklerini topluma zorla kabul ettirmek isteyenler ve bunu cebren yapanlar. Kur'an bunlara müstekbir diyor. Bir de mustazaf kavramı var. Mustazaf da toplumun zayıf insanları. İşte bu müstekbir kesimle mustazaf kesimin cehennemde bir tartışmasını Kur'an-ı Kerim konu ediyor. Diyor ki o mustazaf insanlar, toplumun yönetilen insanları, yönetenlerine, biz size tabi olduk ve sonuçta buraya geldik diyorlar. Nereye? Cehenneme. Onlar da diyorlar ki, Siz gelip bize tabi oldunuz. Yani ne çıkıyor sonuç itibariyle? Düşünseydiniz, akletseydiniz, bak Allah'ın kitabı ortadaydı, peygamberin sahih sünneti ortadaydı, peygamberin o Kur'an'ı yaşama ortadaydı, onun peşinden giden salih insanların örnekliği ortadaydı, onları örnek alsaydınız, o hal üzere yaşasaydınız, şu anda bizimle cehennemin ortasında beraber olmazdınız. O yüzden amelimiz çok önemli. Yapacağımız amelimizi dahi birileri yönlendirmeyecek. Biz kendi amelimizi Allah'ın kitabında öğrettiği şekliyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediğim gibi sahih sünnetinde yaşayarak, söyleyerek bize öğrettiği şekilde yapmak zorundayız. Yani kendi amelimiz bizi cennete sokacak. Birileri alıp da bizi cennete sokmayacak. Bir de böyle anlayış var ya. Yani şeyhlerine tabi olanlar veya abilerine tabi olanlar işte ahirette hesap günü onlar kendilerine sanki faydası varmış gibi veya kendilerini kurtaracakmış gibi veya kurtarsalar bile onların peşinden giden insanları da sanki kollarından tutup cehennemden cennete atacakmış gibi bir anlayış var. Şeyhim beni kurtarır, abilerim beni kurtarır. Böyle bir şey yok. Her kul kendi amelinden hesaba çekilecek. Hepimiz fert fert. Ne yaptıysak Allah katında onun hesabını Rabbimize biz tek başımıza vereceğiz. Ahirette birilerini suçlamamasın veya ah edip vah etmemizin hiçbir anlamı kesinlikle ve kesinlikle olmayacaktır. O yüzden şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü'nün hadisteki vurgusu şu noktada önemli. Çünkü insanoğlu için eş, çoluk çocuk, mal, ticaret, içinde oturduğu evler ki bunlar biliyorsunuz bütün insanlar için, özellikle de Müslümanlar için bir imtihan konusudur. Allah-u Teala öyle diyor. Tövbe suresi 24'te sürekli hatırlatıyorum. Ne diyor da? De ki babalarınız, oğullarınız, ticaretiniz, eşleriniz, içinde oturduğunuz meskenler, Allah ve Resulü yolunda cihat etmekten daha hayırlıysa diyor. Bakın bir imtihan söz konusu. O çocuklarımız bile gözümüzün nuru dediğimiz çocuklarımız, bütün fedakarlıklarımızı onlar için ortaya koyduğumuz çocuklarımız ve çalışıp çabalayıp elde etmek için gecemizi gündüzümüze kattığımız o malımız, servetimiz maalesef ölüm bizi yakaladığında ne yapacaktır? Bizimle birlikte olmayacaktır. Onlar dünyada kalacaktır. Amelimiz bizimle ahirete gelecektir. O yüzden de amelimiz dediğim gibi çok önemlidir. Ameli de yaparken bilinçli olarak yapmak. Burası da çok önemli bir nokta. Çünkü biz Allah'a kulluğu ifade ederken ki bunu amellerimizle ortaya koyuyoruz, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığımız amellerin Allah'ın rızasına uygun olması. Artı yaptığımız amellerin bir Müslüman olarak nefislerimizde olumlu anlamda bir değişime sebep olması. Şimdi namaz kılan bir insan düşünün. O kıldığı namaz Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi Bismillah şöyle diyor: İnne salate tenha anil fahşai ve'l münker ila ahiril ayet. Namaz insanları fahşadan, fuhşiyattan ve münkerden, kötü olandan alıkor. Şimdi kıldığımız namaz bize bu özellikleri kazandırıyorsa, bizim İslami kimliğimize, şahsiyetimize, takvamıza gerçek anlamda bir fayda sağlıyorsa, işte o namaz Allah'ın hoşnut olacağı bir namazdır. Yoksa feveylül lil musallin diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki bakın. Birileri namaz kılıyor ama Allah diyor ki yazıklar olsun o namaz kılanlara. Oruç da böyle. Orucu tutarız. Niçin tutarız? Biz Allah rızası için oruç tutarız. Fakat orucu tutarken orucun bize bir takım kazanımları vardır. Neyi kazandırır oruç bize? Bir kere nefsimize hakim olmayı kazandırır. İkincisi, açlık olayının ne olduğunu anlarız. Çünkü aç kalıyoruz. Ha, bu bize sonuçta neyi getirmesi gerekiyor karşılık olarak? Çevremizde aç olan, ihtiyaç sahibi olan insanları hatırlamamızı, onlara yardımcı olmamızı. Demiyor mu Allah'ın Resulü, komşusu açken tok yatan bizden değildir? Bütün ibadetlerimizde, bütün amellerimizde dediğim gibi Allah'ın rızasının uygunluğunu aramak zorundayız ve bu şekilde ibadeti ifa etmek zorundayız. Kulluk bu demektir. Yani yaptığımız bütün ibadetlerin, amellerin bizim nefsimizde olumlu anlamda bir değişime sebep olması gerekiyor. Yoksa yapacağımız bütün ameller şekilden öteye geçmez. Yani bir içeriği vardır amellerin. Ve gerçekten de Allah'ın rızası için yapıyorsak o ameli ve Allah'ın razı olacağı şekilde yapıyorsak zaten o ister istemez bizim nefsimizde olumlu değişimleri ortaya koyacaktır. O yüzden amellerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü'nün de hadiste beyan ettiği gibi ahirette bizimle gelecek olan ve bizim cennete veya cehenneme girmemize sebep olacak amellerimizdir. Yani insanoğlu kendi elleriyle yaptıklarından dolayı cenneti kazanacaktır veya cehennemi kazanacaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Buhari'de geçen başka bir hadis, ölüm insana papucunun atkısından daha yakındır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır cehennemde. Hakikaten de öyledir. Aslında insanoğlunun yaşamına baktığınız zaman 60-70 sene yaşasa bile dünya hayatı için bize çok uzun bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Ama öyle değil. Ahiret hayatıyla kıyasladığımızda göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süredir dünya hayatındaki yaşantımız. Bu birinci konu. İkincisi, şu manada da bunu alabiliriz bu hadisi. Şimdi insanoğlu genelde ölümü hiçbir zaman düşünmez. Sürekli dünyada kalacakmış gibi çalışır ve çabalar. İşte ölüm insanı yakaladığı an o insanın cenneti de cehennemi de işte ölümün kendisini yakaladığı andır. Çünkü artık her şey bitmiştir. Tabiri caizse ip kopmuştur. Dediğim gibi Allah Resulü de belirttiği gibi artık yaptığımız amellerimizde baş başa kaldık. İşte insanoğlunun cenneti kazanması da cehennemi kazanması da dediğim gibi kendi iradesiyledir. Yani insanın başkalarını suçlamak gibi bir lüksü yoktur. Zaten suçlasa da bu bir anlam ifade etmeyecektir Allah katında. Cennet size, cehennem size, ayakkabınızın bağından daha yakın diyor Allah Resulü. Hakikaten de öyledir. İman öyle bir ince çizgidir ki, hatta bazıları şöyle ifade eder imanı, ateşten bir kordur, tutsan elini yakar, bıraksan imanın gider. İşte o imanı elde tutabilmek bir marifettir. Çünkü nice insanlar vardır ki, Müslümanken küfre dönebilmişlerdir. Nice insanlar da vardır ki, bakarsınız kafirliğinden veya küfründen dolayı kendi kendinize şöyle düşünürsünüz. Dersiniz ki ya bu iflah olmaz, bu adam olmaz. Ama bakarsınız ki hidayete gelebilir. Bu hadisi bu manasıyla da düşünmemiz gerekiyor. Yani yapacağımız bir eylem, ifade edeceğimiz bir söz, Allah'ın hoşnut olmadığı bir eylem ve söz ise veya başka bir ifadeyle söyleyeyim, Allah'ı kızdıracak bir söz ve eylem ise işte cehennem o anda bizimle beraberdir. Ve o hal üzere ölürsek. Cennet de hakeza. Bir insan ne kadar küfür üzere olsa bile gerçekten tövbe edip ıslah olup da yaratıcısına dönüp de ya Rabbi ben kelime-i tevhidi söylüyor, şehadet getiriyor ve sana iman ediyorum. Ve bundan sonraki hayatımda da cahiliye hayatımdan hiçbir şeyi yapmayacağım dediğinde ve gerçekten de o hal üzere devam ettiğinde. İşte bu bir çizgidir. Yani bir insanın imandan küfre dönmesi dudağından çıkacak iki şeyle alakalıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve bundan sonra da bu şehadet üzere yaşamasıdır. Aynı şekilde insanı imandan çıkartacak şey de dediğim gibi bir söz olabilir, bir eylem olabilir. Veya biraz önce de ifade ettiğim gibi şöyle de algılayabiliriz. İnsan yaşadığı hal üzereyken, yani yaşadığı hal imansa veya yaşadığı hal küfürse, ölümün onu yakalayıvermesi. İşte o uzak gördüğümüz cennetin veya uzak gördüğümüz cehennemin ölümün bizi yakalamasıyla, hadiste de Allah Resulü'nün beyan ettiği gibi, ayakkabımızın bağından daha yakın olduğuna ne yaparız? Şehadet etmiş oluruz. Veya bunu bizzat görmüş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarı ve ehli suffeden olan Ebu Firas Rabia İbni Kab el-Eslemi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gecelerdim. Abdest suyunu ve öteki ihtiyaçlarını ona getirirdim. Buna karşılık bir keresinde bana, dile benden ne dilersen buyurdu. Ben cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir şey istemez misin buyurdu. Ben, benim dileğim bundan ibarettir dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse çok namaz kılıp secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyurdu. Bu hadisi Müslüm, Salah, Ebu Davud, Tatavvu, Nesai'ye tatbik bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hizmet eden ve ehli suffeden olan Eslemi'nin rivayet ettiği bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hizmet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o hizmetine karşılık bir gün diyor ki, dile benden ne dilersen. O da tabii ki bu fırsat eline geçmişken, tabiri caizse, cennette seninle beraber olmayı isterim diyor Allah Resulüne. Allah Resulü başka bir şey istemez misin buyuruyor. Tabi Allah Resulü'nün bunu ifade etmesi şu anlama geliyor. Yani bir insanın cennete gireceği veya cehenneme gireceği noktasında Allah Resulü'nün bir iradesi yok. Allah Resulü de Allah'ın yaratmış olduğu bir kul. Ama o kullar içerisinden seçilmiş bir kul. Vahiy ile muhatap olan, peygamber görevi kendisine yüklenilmiş ve bizler için de en güzel örnek olan, ashabın onun için canım sana feda olsun dediği bir peygamber. Ama o peygamberin dahi aleyhissalatü vesselam bir insanın cennete veya cehenneme gitmesi noktasında hiçbir iradesi söz konusu değil. O yüzden Allah Resulü diyor ki başka bir şey istemez misin? Yani bu talep ettiğin şey benim gönlümden geçen bir şey. Muhakkak ben isterim ki ben de seninle cennetten yan yana olalım. Ama bu sadece benim istememle olmuyor. Benim irademde de değil. Neden? Çünkü biliyorsunuz amcası Ebu Talip ile ilgili. Allah Resulü zor zamanlarında, sıkıntılı zamanlarında müşrik olmasına rağmen o amcası Allah Resulü'ne sürekli destek çıkmıştı. İşte ölüm döşeğinde iken Allah Resulü'nün onun başucunda ona sürekli telkinde bulunması, yani kelime-i tevhidi söyle, cennette seninle yan yana olalım demesine rağmen gurur meselesi yapıp da kelime-i tevhidi söylememesi. Bakın bunu niçin anlattım? O peygamber ölüm döşeğindeki amcasına dahi ne yapamıyor? Hidayet veremiyor. Yani onun cennete girmesine yardımcı olamıyor. Nasıl yardımcı olabilirdi? O kelime-i tevhidi söyleseydi, geçmişinden ve geçmişte yaptıklarından tövbe edip de tevhide girseydi, işte o noktada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona yardımı olabilirdi. Çok ısrar ediyor Allah'ın Resulü. Biliyorsunuz ki ayet iniyor o konuda. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin diyor Allah-u Teala. Hidayet kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Bizler ise insanların hidayetine vesile olacak şeyleri yaparız. Allah Resulü devamında şöyle diyor. Başka bir şey istemez misin? Diyor ya o sahabeye Allah Resulü. O ısrarla diyor ki benim dileğim bundan ibarettir. Yani ben sadece bunu istiyorum. Cennette seninle beraber olmak. Allah Resulü bunun üzerine şöyle devam ediyor sözlerine. Öyleyse çok namaz kılıp secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyuruyor. Evet, biraz önce de ifade etmiştim ya, insanoğlu kendi ameliyle cennete girecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın herhangi bir insana hidayeti söz konusu değildir. Ha, olaya şu boyutuyla bakabiliriz. Yani Allah'a iman etmiş insanlar içerisinden günah işleyen insanlar olabilir. Ahirette mümin kullardan, Müslüman kullardan da Allah'ın huzuruna çıktığı zaman terazi var ya, Kur'an'ın ifadesiyle o terazide günahların sevaplardan biraz fazla olduğu bir nokta olabilir. İşte o noktada Allah Resulü'nün ümmeti için şefaat edeceği bize rivayet olarak geliyor hadiste. Kur'an'da şöyle var. Allah'ın dilediklerine şefaat edecek. Yani Allah Resulü şefaat edecek. Ama Allah Resulü kime şefaat edeceğini kendisi bilmiyor. Onu belirtecek olan, bildirecek olan da Allah-u Teala. Yani Allah Resulü aslında şunu ifade ediyor. Diyor ki sen çok namaz kılıp Allah'a secde et. Kendin için bana yardımcı ol diyor. Yani ben de kıyamet günü sana ne yapayım? Şefaatçi olabileyim. Yani benim sana şefaatçi olabileceğim tabiri caizse doneler sende olsun. Buhari'de geçen bir hadisi hatırlıyorum. Kıyamet günü bir takım insanlar Allah'ın huzuruna getirdiler. Allah-u Teala diyor ki atın bunları cehenneme. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Rabbi onlar benim ümmetimdi diyor. Allah-u Teala da diyor ki onlar senden sonra topukulları üzere geri döndüler. Yani imandan küfre döndüler. Şimdi Allah Resulü'nün imandan küfre dönen bir insana şefaati söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Allah böyle bir şeye müsaade eder mi? Mümkün değil. Hani şöyle bir söz de atfediliyor Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Yani bu bir iftiradır. Güya Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiş. Ya Rabbi benim vücudumu o kadar büyüt ki cehennemi ben doldurayım, oraya kimse girmesin. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın böyle bir şeyi söylemesi mümkün değildir. Neden değildir? Bir, Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'tan daha merhametli değildir. Yani şunu peşinden söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir böyle bir şey söylemez. Bunu söylediğini iddia edenlere bu sözlerim. O zaman şöyle bir sonuç çıkar. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'tan daha merhametli. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Zulmedenler için cehennem var diyor. Şirk koşanlar için cehennem vardır diyor. Ayetlerimizi eğip bükenler için cehennem vardır diyor. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını reddedenler için cehennem vardır diyor. Üstelik onlar fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedidir diyor. Şimdi Rabbimiz böyle diyor. Haşa Ebu Bekir radıyallahu anh da kalkacak. Benim vücudum o kadar büyük ki ya Rabbi cehennemi kaplayayım kimse girmesin diyecek. Böyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh'a iftiradır. Kim yapıyor bunu? Genelde tasavvuf ehli yapıyor. Yani bu tür uydurma şeyleri alıp malzeme yapıyorlar. Allah'ın dinine ve Ebu Bekir radıyallahu anh gibi Allah'ın ondan razı olduğu, onun da Allah'tan razı olduğunu olduğu bir insandan, bir ashabtan bahsediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Tekrar hadisimizin son bölümüne dönelim. Allah Resulü Eslemi'nin bu talebi üzerine dediği şey ne? Diyor ki namaz kılıp secde ederek çokça yapacaksın bunu. Bana yardımcı ol. Bana yardımcı ol. Yani ben seni cennete götürecek yolda tökezlediğinde, hata ettiğinde ahirette senin için şefaatçi olayım veya sana yardımcı olayım. Ama sen Allah'ın rızasına yönelik yaşamıyorsan benim senin cennete girmen noktasında hiçbir tasarrufum söz konusu değildir ve kesinlikle de olamaz diyor. Şimdi günümüz anlayışında bu tür yanlış anlayışlara sahip olan insanlar var. Yani şefaat konusu ister istemez burada gündeme geliyor. Yani bir takım insanların kendilerine tabi olan insanlara şefaat etmesi. Bakın Allah Resulü ashabına net bir şey söylüyor. Yani cennete gireceksen sen kendi amelinle gireceksin diyor. Ben sana bu konuda sadece yardımcı olabilirim. Vesile olabilirim. Ben aracıyım. Vesileyimdir. Yanlış yaptığında seni düzeltirim. Hata ettiğinde doğruyu gösteririm. Ayağın kayacak gibi olursa sana yardımcı olurum diyor Allah Resulü. Ben sana şefaat edip seni cennete sokarım demiyor. Sen kendi amelinle. Her kul kendi amelinle cennete girecektir veya cehenneme gidecektir. O yüzden bizler peygamberin ümmetiysek ve peygamberin şefaatine inanıyorsak, peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail olacak bir hayatı yaşamak zorundayız. O da nedir? Allah'ın kitabına sarılmak, o peygamberin güzel örnekliğini kendi hayatımızda örneklik olarak yaşayabilmek. İşte bu iki şeyi yapabiliyorsak eğer, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da kıyamet günü bizler için onlar ya Rabbi benim ümmetimdi diyebilsin. Biz işte bu manada Allah'ın Resulüne hadiste de beyan ettiği gibi yardımcı olmuş oluruz. Yoksa bunun başka bir türlü izahı söz konusu kesinlikle ve kesinlikle değildir. Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman Sevvan radıyallahu anh'tan, ki kendisi Resulullah'ın azatlı kölesidir, rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir dereceye yükseltir ve bir hatanı siler buyuruyor Allah'ın Resulü. Bu hadisi Müslim Salat bahsinde, Ebu Davud Tatavu, Tirmizi Salat, Nisai Tatbik bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet. Burada da aynı ifade geçiyor. Çok secde etmeye bak diyor Allah Resulü. Neden önemlidir secde? Çünkü bir kulun kendisini yaratan ve her türlü nimeti kendisine sunan Rabbine karşı, onun ilahlığına, onun gücüne, onun kudretine karşı boyun eğmesi. Kendi küçüklüğünü, kendi acziyetini ortaya koymasıdır. Ona secde etmesidir. Secde itaattir. Secde saygıdır. Secde sevgidir, muhabbettir. Ve secde Allah Resulü'nün bir hadisinde rivayet ettiği gibi kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Ve secde mümin için çok önemlidir. O yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde şöyle diyor. Bismillah. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud diyor. Onlar kıyamet günü alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Bakın, onlar kıyamet günü alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Secde o yüzden çok önemlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama baktığımızda da geçen hafta da izah etmiştim. Allah Resulü ne zaman ki kendisini tebliğden kurtarıp boş kaldığında, bu boşluğu da şöyle ifade ediyorum. Artık gündüz gün boyunca Allah Resulü sürekli Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmak için koşuyor, çalışıyor, çabalıyor. Artık akşam olup evine çekildiğinde kendiyle, kendi nefsiyle baş başa kaldığında dahi Allah Resulü'nün ne yaptığına şahit oluyorduk. Hazreti Ayşe validemizden bir hadis rivayet etmiştik. Onunla bir gün arkasında namaz kılan sahabiden bir hadis rivayet etmiştik. Allah Resulü namaz kılıyor. Allah Resulü bir secde yapıyor ki hatırlayacaksınız geçen haftaki hadisi. O secdede çok uzun süreli duruyor. Niye? Çünkü Allah Resulü Rabbine en yakın olan insan. Allah Resulü vahye muhatap olan insan. O Allah'ın Resulü, siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz diyen bir peygamber. Yani o Allah Resulü dünyaya ait olsun, ahirete ait olsun. Ne yaptığının ve sonucunda neyle karşılaşacağının bilincinde olan bir peygamber. İşte o bilinç, o şuur Allah Resulü'nün Rabbi ile olan irtibatını insanın kendi nefsini unutturacak bir noktaya hiçbir zaman gelmiyor. Yani o peygamber yaratıcısıyla, Rabbi ile sürekli tabiri caizse rabıta halinde. Peki bizler hangi noktadayız? Bunu Allah için bir sorgulayalım. Biz namaz kıldığımızda gerçekten hakkını vererek mi namaz kılıyoruz? Secdeye eğildiğimizde yaratıcımızın huzurunda olduğumuzun, o alnımızı secdeye koyduğumuzda Rabbimize en yakın olduğumuzun idrakinde miyiz? İşte bunu düşünmemiz gerekiyor. Çok secde etmeye bak diyor Allah Resulü. Yani buradaki mana namaz kıl. Namaz kıl, ibadet et. Çünkü namaz gerçekten çok önemli. Bakın Kur'an-ı Kerim'e, Müddessir suresinde o cehennemlik olan insanlara soruluyor. Ma selakakum fi sakar diyor Allah-u Teala. Sizi sakara, o ateşe sokan nedir dediklerinde verdikleri cevaplardan bir tanesi de şu. Kalu lem nekum minel musallin diyorlar. Biz namaz kılanlardan değildik. Çünkü bir insan hayatında namaz yoksa diğerleri de olmuyor. Çünkü namaz nedir? Namaz dediğim gibi Allah'la kulu arasındaki en ciddi irtibat eylemidir. Yani günde 5 vakit Rabbinizin huzuruna duruyorsunuz. Ona hamd ediyorsunuz. Diyorsunuz ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi senden yardım diler ve yalnız sana ibadet ederiz. Yani sürekli bir irtibat var. Hani ne zaman ki o secdeyi terk ettiğinizde o irtibat kopmuş oluyor. İrtibatı kopardığınızda da hayatınızda İslam ve onun değerleri adına hiçbir şey kalmıyor. Belki sadece tortusu veya bir takım motifler kalıyor. Ama secde ve namaz insanı ne yapıyor? Diri tutuyor. Biz çünkü kıyam ediyoruz. Akım-ı salah diyor Allah-u Teala. Namazda kıyam ederler. Yani dik dururlar. Bilinçli, şuurlu bir şekilde Rablerinin huzurunda dururlar. Allah Resulü de öyle diyor. Secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve hatanı siler. Bakın Rabbimizin merhameti. Yaptığınız her secde karşılığında diyor. Allah derecenizi yükseltir diyor. Hatırlayacaksınız. Bu konuya başladığımda okumuş olduğum ilk hadis neydi? Kulun bana farz ibadetlerle ne yapar diyordu? Allah-u Teala yaklaşır. Buna nafile ibadetlerle devam eder. İşte bu iki eylemin neticesinde de Rabbimizin o kulu ne yapması? Koruması, gözetimi altına alması. Ve onu eliyle yapacağı, gözüyle yapacağı, ayaklarıyla yapacağı, kalbinden geçirip de eyleme koymak için düşündüğü veya eyleme koyacağı şeylerden, kötü olan şeylerden Rabbimizin onu koruması söz konusuydu. Yani biz Rabbimizi unutur isek, şundan hiç şüpheniz olmasın ki Rabbimiz de bizi unutacaktır. Biz bunda ısrarcıysak, yalnız bunun altını çiziyorum özellikle. Yoksa insan tabii ki zaman zaman gaflete düşebilir. Aciz olmasından dolayı. Hata işler, bunu sürekli söylüyorum. Günah da işleyebilir insan. Ama önemli olan hatalarımızda ve günahlarımızda ısrarcı olmamaktır. Farkına vardığımızda Rabbimize tövbe edip ona sığınıp bağışlanma dilemektir ki Rabbimiz samimi kalple yapılan duaları muhakkak nezdinde kabul edecektir. Evet, secdeden bahsediyorduk ya. O secde eylemini sürekli yapmak zorundayız. Sadece farzlarla mı? Hayır. Farzların dışında da nafile ibadetlerle Allah Resulü'nün örnekliğinde olduğu gibi biz de Rabbimize yaklaşmak zorundayız. Yani tabiri caizse irtibatımızın yaratıcımızla sağlam olması gerekiyor. İşte o sağlamlığı becerebildiğimizde şununla karşı karşıya geliyoruz. Şeytanın bize galebe çalmasının, nefsimizin bize galebe çalmasının üstesinden gelmiş oluyoruz. Ve Rabbimiz de biliyorsunuz ki öyle buyuruyor. Şeytana öyle diyor. Benim iman eden salih kullarım üzerinde senin hiçbir tasarrufun yoktur. Yani diyor ki Allah-u Teala, onlar benim korumam ve gözetlemem altındadır diyor. Kıymetli kardeşlerim, böylelikle bir programımın da sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.